Levent Bey,
Merhabalar.
sanırım bir katkısı olacak. Buyurun. Nerede?
Levent Ağaoğlu. Erol Bey çok teşekkür ederim. Ben
Rica ederim.
deplasmancıyım. Sizin şeyinizden değilim, grubunuzdan değilim. Katılım isteğimi onayladınız. Çok teşekkür ederim. Şişecam kökenliyim ben. Şimdi isteğim neden bu istekte bulundum onu da şey edeceğim, izah edeceğim. Tabii bu yönden dolaylı bir katkım olmuş sizin sektörünüze. Çünkü 4 yıl boyunca Şişecam'ın Hong Kong şirketinin başındaydım 97-2001 döneminde. Orada Çince de öğrendim. Çinlilere işte karton, kağıt ambalajda bardakları da satmış bulundum ki onlar da yani bizde çok yaygın değildir ama hediyelik setler vardır. Yani özellikle Çin Yeni Yılı'nda dağıtım, onlar hediye vermeyi çok seviyorlar. Böyle 6 bardak bir tane sürahi şeklinde hepsi ambalajlı ürünlerdi. Şimdi burada benim şeyim, siz hakikaten hani bir beyefendi izah etti, bilgi verdi, dedi ki ticaret açığına, pardon ticaret fazlasına biz döviz anlamında
Pardon.
katkıda bulunuyoruz. Cam sektörü
Teşekkür
daha sonra şey sektörü, pardon ambalaj sektörü. Şimdi burada benim şeyim, sorum şu ve yorumum şununla ilgili. Çin ve Türkiye. Hani Çin'in karton ambalaj sektöründe 5,5 milyar dolar bir ihracatı var. Türkiye'nin de 550 milyon dolar bir şeysi var, ihracatı var. Çin'in, ben şimdi sizin programınıza katıldığımda baktım internet üzerinden. Bu ihracatını bölgesindeki ülkelere yapıyor. Asya Pasifik ülkelerine yapıyor. İşte Amerika, bölgedeki Malezya, Kore, Japonya, Avrupa pek yok. Yani %60-70'i bölgesi. Çünkü burada taşıma maliyeti de belki bir önem taşıyor. Türkiye'ye baktığım zaman da Türkiye'nin karton ambalaj sektöründeki ihracatları çoğunlukla yine bölgesine, yani Avrupa ve Kuzey Afrika, Orta Doğu, bu bölgelere. Şimdi burada sorum şu, siz KASAT olarak üyeleriniz burada Çin'le bir işbirliği yapmayı düşünür müsünüz? Ne anlamda? Onlar oradan bu bölgeye gelemiyorlar, değil mi? İhracatlarında bu bölge ağırlıklı değil. Buradaki üreticilerle, sanayicilerle bir şey yapmaları durumunda, bir joint venture, işte hani şirket evlilikleri, başkanlığınız ne güzel, Oktay Duran Beyefendi anlattı şirket evliliğinin şeylerini. Bu içerideki şirketlerin evlilikleri, bir de dış evlilik yapılması durumunda Çinli olan şirketlerle bu Türkiye'deki karton sanayicisine, karton ambalaj sanayicisine Çinli firma gelse bir türlü bir işbirliği yapılsa. Her türlü işbirliği olabilir. Biz onların buradaki turuvatı olsak, at başı. Yani bu bölgedeki ülkelere yapılacak ihracatlar bizden geçse. Çünkü neticede onlarda maliyetler çok daha düşük. Bizim 10 mislimiz bir şey var, ihracat var. İhracatları söz konusu ama burada yoklar, bu bölgemizde yoklar. O benim diyeceğim soru bu tarzda olacaktı. Bir de bunun zaman zemin boyutunda bizde matbaacılığın, yani basım sektörünün tarihi, biz hep şikayet ederiz. İşte İbrahim Müteferrika ile başladı diye. Yani onu bir şey olarak, bir imaj olarak aslında onu geriye götürmek. Başladığı yer Türkistan'dır, Uygur. Yani ilk Profesör Şinasi Tekin'in de bir kitabı var. İlk yazılı belge, basılı belge daha doğrusu, basılı belge Uygurca'da basılmıştır ve o bölgede basılmıştır. Çünkü biz kağıdın bulunuşu da aynı şekilde o bölgede, Türkistan bölgesinde olmuştur. O tarihimizi bizim yani zaman olarak geriye çekmek, oralara çekmek bu tanıtım belgelerinde önem arz edecektir. Yani bu akademik bir konu değil. Zemin olarak da çekmek, işte daha doğuya doğru çekmek bizi o sıkıntılı tarihten, Osmanlı dönemindeki bu işin esnaflar tarafından engellemesi boyutundan kurtaracaktır. Çok çok teşekkür ederim bu soru ve yorum bu tarzda. Çok nezih bir topluluksunuz. Yani sadece sanayiciler değilsiniz. Hani Oktay Bey'in bahsettiği o bu birlikteliği bir araya getirmek, 30 yıl önce bir araya getirmek, yani Osmanlı-Lon tarzı, ahi tarzı diyelim. Bu son derece baktım, bütün sanayicileriniz hepsi arkadaşçasınız, dostçasınız. Bu da çok çok değerli bir boyut. Kutlarım bu yönüyle de sizlere. Çok teşekkür ederim Erol Bey'ciğim. Sağ olun.
Teşekkür ederim. Ben
Oktay abi izin verirsen bununla ilgili bir şeyler, bir şey söyleyebilir miyim lütfen?
Tabii canım, buyursunlar.
Bu ara, Metin Çiftçioğlu ben. Bu konuyu daha geçen hafta Bloomberg'de anlattım. Avrupa'nın bir tedarik listesi var. Her ay bunu güncelliyor. Geçen senenin başında Avrupa'nın bu tedarik listesinde Türkiye'nin payı %3'tü. Son aya geldiğimizde %14 geçmiş durumda Avrupa tedarik listesinde Türkiye'nin payı. Yani aslında Türkiye'nin önünde öyle bir ufuk var ki Çin'e, Levent Beyciğim, çok ihtiyacı yok. Şundan dolayı yok. Bugün Şangay Çin'in de asgari ücret $400. Bizde maalesef $330. $332. Rezalet aslında, doğru. Ama bizim şu anda en çok vatandaşlık verdiğimiz yabancı ülke vatandaşları kim biliyor musunuz? Çinliler. Çinliler burada vatandaşlık alıyor $250.000 ve fabrika arazisi arıp fabrika yapmaya çalışıyorlar Avrupa'ya girmek için. Yani bizim Çinlilerle ortak olmak gibi bir şeyden ziyade Çinlilerden biraz kendimizi korumamız gerekiyor. Çünkü Avrupa'nın önünde bu tedariği, karton ambalaj olarak söylemiyorum, genel olarak söylüyorum, bu tedariği sağlayabilecek başka bir güç yok. Bakın, benim bir diğer üretim yaptığım tarafta da flexible ambalaj üretiyorum. Türkiye'deki rotogravür makinelerini toplayalım, flexon makinelerini toplayalım. İtalya'dan Çin sınırına kadar öyle bir güç yok. Rusya'dan Güney Afrika'ya kadar öyle bir sayı yok, öyle bir güç yok. Türkiye aslında ambalaj konusunda, hem karton hem plastik ambalajda inanılmaz bir ülke. Demin sevgili Ahmet Hocam dedi ki işte $5 milyar, o sadece kağıt değil, o toplam ambalaj sektörünün katma değeri. Plastik bunun da yukarıda gidiyor, 22-23 civarında karton ambalajın payı. Eğer biz yerimizi sağlam tutarsak, işimizi doğru yaparsak ve bunu da basın mühendisliği değil, ambalaj mühendisliği, bunu bir genel olarak alırsak, Türkiye'nin bu konuda önü, Türkiye dünya lideri olur. Bakın ben size söyleyeyim. Ben İsviçre'de sektörün en büyüklerinin fabrikalarını gezdim, İsviçre'deki. Bizden geri teknolojileri olacak iş değil, flexible söylüyorum. Eski makinalarda, o ankorlarda falan. Türkiye'de her şey çok iyi aslında. Evet, iyi yönetilemiyoruz belki. Evet, doğru. Ama eğer bu biraz zaman geçse, Türkiye çok büyük işler yapacağını ben düşünüyorum. Çin'e ihtiyacı olmayacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi eğitim şart, ambalaj mühendisliği konusu çok önemli. Çünkü ambalaj mühendisinin ana şeyi ne biliyor musunuz? Kimya aslında. Kimya tandanslı bir üretim olmalı. Çünkü bizim bütün yaptığımız, kullandığımız şeyler birbirleriyle entegre işte. Boyalar, tozlar, laklar, hep böyle kimya ile bizim işimiz. Tepkiler, tepkimeler. O yüzden de demin sevgili Ahmet Bey şey dedi, işte YÖK'ün bununla ilgili bir şeyi yok, basın mühendisinin. Ama ambalaj mühendisi olarak yürürsek farklı bir yere varabiliriz orada. Son bir şey söyleyeceğim. Oktay abilerin yaptığı bu ortaklıkla ilgili. Dünyada ikinci kuşakta başarı %32. Üçüncü kuşakta başarı ise %14. Türkiye'de bu üçüncü kuşakta başarı %7'ye düşüyor. Coca-Cola'nın Türkiye'de yaptığı bir iş var. Coca-Cola Türkiye'deki distribütörlerinin oğullarını alıyor, eğitim veriyor. Diyor ki biz anlamıyoruz, Türkiye'de niye ikinci kuşak başaramıyor? Ve bir eğitim veriyor ve bunu periyodik hale getiriyor. İkinci kuşakları alıyor, yılda bir defa, üç yılda bir defa tam bilmiyorum, eğitim veriyor. Diyor ki böyle böyle yapacaksın, böyle yapacaksın, şöyle satacaksın ki iş yürüsün diye. O yüzden Oktay abi, sizin işiniz çok, yaptığınız ortaklık büyük bir örnek Türkiye'de. Herkese Allah nasip etsin böyle iyi anlaşmayı, böyle güzel ortaklıklar yapmayı. Teşekkür ediyorum tekrar. Çok sağ olun.
Estağfurullah. Efendim artık Erol Bey.
Bir soru da Tamer Bey. Tamer Bey katkıda bulunacak mısınız?
Yavaş yavaş. Ben Tamer de katkıda bulunacak. Tamer?
Ardıç, Matbaa Haber'den. Ama herhalde...
Peki, artık kapatalım mı müsaade ederseniz? Çünkü 15 dakika geçtik zaten.
Aslında çok soracak çok şey var. Şimdi
var mı?
Şu var şimdi. Benim hemen aklıma gelen bir şekilde tabii biz baskı yapıyoruz. Sonuçta baskı da yani matbaa. Ama onun da bir estetik yönü var. Bir şekilde onu da düşünmemiz gerekiyor. Çünkü alıcıyı çekmesi gerekiyor. Derken siz bu yanıyla bir sanatla da iç içesiniz. O konuda kısaca bahsedebilirseniz çok seviniriz.
Eyvah, sabaha kadar konuşurum.
Yok yok.
Çok kötü bir suya girdin. şimdi şöyle. Ben iki şeyi birleştirmiş oldum bu olayda. Önce birbirinden farklı alanlarda girildi. Sonra birleşti, bir araya geldi. Nedir diyeceksiniz? Bir yandan karton ambalajcılığımızı devam ettiriyoruz. Fakat marka olamıyoruz. Niye? Çünkü herhangi bir tüketici gittiğinde marketten bir tane atıyorum diş macunu satın alıyor. Diş macunu zaten markayı tercih ederek tercihi belli yani gidecek onu işte İpan alacak, Colgate alacak, Signal alacak, ne alacaksa alacak. Markaya hedefli gidiyor. Fakat bunun kutusunda kim yaptı diye düşünmüyor bile. Öyle mi? Düşünmüyor bile. Dolayısıyla kutuyu üretenin marka olma şansı var mı? Çok zor. Çok zor. Ben bir yandan da çağdaş sanatla daha çok yani normal klasik sanatı da çağdaş sanatla indirirken bir şey fark ettim ki ben eğer şirket olarak çağdaş sanata destek veriyorsam çağdaş sanatta döner bana destek verir. Ve şirketimizi biz marka haline getirdik. Yani herkesin sadece matbaa sektörünün değil, piyasadaki birçok kişinin tanıdığı bir bildiği marka haline getirdik. Nasıl yaptık bunu? Gittik işte sergilerin, galerilerin, müzelerin, ondan sonra vakıfların bütün sanat faaliyetlerine sponsor olduk. Hatta bir ara hiç unutmuyorum bir şeyler çıkana kadar. Bu renkli fotokopiler bilmem işte dijital baskılar falan filan çıkana kadar biz koca koca makinelerimizin yanında bir tane tek renkli Roland tutuyordum ben ki sponsorluk işime devam edebileyim diye. O bize bu faydayı sağladı. Şimdi bunun bir başka tabii faydasını daha görüyoruz genelde. O da nedir? Çağdaş sanatta bir sorgulama var. Sorgulama bir şeyi yeniden düşünmeye getiriyor. O yeniden düşünme bir yeniliği bulmaya getiriyor. Yani sorguladıkça yeni bir şeyin peşinde koşuyorsunuz. Dolayısıyla çağdaş sanatla ne kadar iç içe olursanız kendi işinizde de o kadar yaratıcı oluyorsunuz. Bunu ben yaratmadım. Bunu bütün dünya kendi içinde zaten ülkeler uyguluyorlar. Yapıyorlar. Niye böyle yurt dışına gittiğinizde müzelerde böyle mini mini bebeleri böyle yerlere oturmuş bir tane öğretmen veya eğitmen onlara tabloyu, heykeli anlatırken görüyorsunuz. Çünkü her sanatçının yaptığı iş bir başkasına ufuk açma, onu yeniden düşünme, yeniden yeni bir açıdan bakma fırsatı yaratıyor. Bunu da görünce dedim ki ben bu işe iyice el atacağım ve Türkiye'de çağdaş sanatla insanları bir araya getirme projesi yaratacağım dedim. Onun üzerine çalışmalar yaptım. Bu galeriyi açma sebebim de 10 sene önceydi. O döneme kadar bir sürü özgün sanatçı, özgünün üzerine böyle duruyorum, piyasaya geldi, kayboldu, gitti. Çünkü özgün sanatçının yaptığı yeni özgün işleri alıcı tarafı pek anlamıyor. Anlamak için bir çaba da sarf etmiyor açıkçası. Dolayısıyla ne yapıyor? Özgün sanatçı özgünlüğünden vazgeçip herkesin sevdiği işleri yapmaya çalışıyor. Manzara yapıyor, çiçek yapıyor, böcek yapıyor, neyse yani. Bu da çağdaş sanatı geri götürüyor. Ben de dedim ki ben öyle bir de galeri açacağım ki bu özgün sanatçıları bu galeriye sanatçı olarak alacağım ve onları ben kurda kuşa yem etmeyeceğim. Aynen böyle. Ama bu ne getiriyordu? Bir de yeni bir koleksiyoner tarzı yaratmayı da gerektiriyordu. Onu çok şükür başardık. yepyeni bir koleksiyoner, gençlerden oluşan koleksiyoner grubumuz var. Yepyeni çağdaş sanatçılarımız var. Bunlarla beraber bu proje yürümüş oluyor. Ben de bundan keyif alıyorum tabii.
Ne kadar güzel, teşekkür ederiz. Arton İstanbul hakikaten, ben de çok dışındaydım ama ilgili izleyeceğim bir galeri.
Yani olacak. Sanat, yani Metin'cim sana da söyleyeyim, Demet'cim kim varsa şu anda, Serdar'cım. Sanat öyle bir şey ki, bu işi kavradığınız zaman ve bu işten bahsettiğiniz, konuştuğunuz zaman kendi işinizi anlatmak mecburiyette kalmıyorsunuz. Bu çok önemli bir detay. Bu ne demek? Yani benim girdiğim ortamda kendi profesyonel işim için de gitmiş olsam, iki saatlik bir toplantı yapacaksam, bunu inanın bir buçuk saati sanat konuşmakla geçiyor. Son yarım saatte de kendi işimizi konuşuyoruz ve tartışmıyoruz bile. Yani ben ne dersem o oluyor. Bunu böyle bilin yani. Bir gün bir küçük bir anekdot anlatayım mı size? İtalya'ya gittim. İtalya'ya gittim, makine satacağım ondan sonra. Bir oradaki müessirim de İtalyan, beni götürdüm matbaaya. Genç bir adam böyle, tam şey, İtalyan fırlaması. Ben senin makineni niye alayım diyor. Burada diyor kapı komşum var diyor, gider ondan alırım diyor. Bilmem ne diyor. Ben de kızıyorum, niye bana buraya getirdin diyorum. Kalktık, şeye uçtuk, bir yerlere uçtuk. Oradan 3 saat arabayla gittik falan filan, Adriyatik kıyısına gittik. Ya işte ben de bilmiyordum böyle falan filan. Neyse, uzatmayayım. Bir ara adam kalktı, geldi, tekrar bilgisayarının başına oturdu. Dedi ki senin şirketin şey neydi dedi, web sayfası dedi. Ondan sonra dedim duram aşağıya, daha o zaman günlük haber falan yok. Bu girdi, bakıyor. Ondan sonra işte orada About Us, bilmem biliyorsun işte klasik başlıklar var orada işte. Our Machinery, Our Representative bilmem ne. En sağda da Our Collection yazıyor. Bu ne ya dedi. Ondan sonra ben de yanına baktım, var ha bizim koleksiyon dedim. Ne koleksiyonu? Sanat koleksiyonu. Sanatla ne işiniz var sizin? Bizim şirketimizde sanat koleksiyonu var. Siz de sanatın neresindesiniz dedi bana. Ben de o sıralar böyle 5-6 sene Kültür Üniversitesi'nde sanat yönetimi dersi verdim. Dedim ki ben İstanbul Kültür Üniversitesi'nde sanat yönetimi dersi veriyorum dedim. Adam yerinden kalktı, yanıma geldi, elini uzattı. Senior profesör dedi, şunu baştan söyleseydiniz dedi, ben sizin makinenizi aldım şimdi dedi. Hakikaten apayı görüyorum orada. 15 gün sonra İstanbul'a geldi, makinenin konfigürasyonunu çizdik, siparişini verdi, gitti. Ve fiyat da konuşmadık, biliyor musunuz ondan sonra? Evet. Buna benzer o kadar çok şey yaşıyorum ki ben. Ve Türkiye'nin maalesef şeyi burada, eksikliği. Yani sattığımız malın şey değeri, kilo değeri bugün bir doların altında mı üstünde mi? Bilenler bilir.
Şu anda üstte tabii.
Yok canım, nerede? Bir dolar civarında yani. Bir dolar 10 sentti.
İhracata baktığımda
3 dolar civarı. Yani. Neyse yani bu Almanya'da 5 doların üzerinde. İnanın aradaki fark ne biliyor musunuz? Bizim kalitemiz iyi, her şeyimiz iyi. Fakat Alman'ın bir şeyi doğru yaptığını çağrıştıracak sembol isimleri var. İtalya'nın sembol isimleri var. İşte Michelangelo'su var, Leonardo'su var, ötekinin Beethoven'u var, Mozart'ı var. Adamlar şu anda onu satıyorlar arkadaşlar. Sattıkları malın arkasında bunu satıyorlar. Kendi ürünlerinin arkasında, yani bu kadar yüksek fiyatla satmalarının sebebi bu sembol isimler. Biz bunları yaratmalıyız sanatla.
Kültür birikimi.
Hı?
Kültür birikimi.
Kesinlikle, kesinlikle kültür birikimlerini satıyorlar. Onun için yani bunu tabii ki Mülki abim, Habil falan, yani benim yakın isimlerim çok kere dinlemişlerdir bunu benden, ama yeni konuştuğum arkadaşlara bir gün ayrı bir toplantı yapabiliriz bunun için. Rahatlıkla bol bol konuşuruz ne zaman isterseniz.
İnşallah, inşallah.
Başkanım konuşabilir miyim bu konuda?
Konuşayım. Efendim buyurun canım.
Sanat konusunda. Şimdi az evvel siz belki dışarı çıkmıştınız da ben hani Uygurlarda yazı konusuna değinmiştim.
Biliyorum, i̇şte duydum da.
Tam bu. Yani zaman ve zemini, zamanı geriye götürelim. Uygurlar zamanında 800'e. Çünkü ilk yazılı, ilk basılı eser Uygurca. Profesör Şinasi Tekin hocamın kitabında var. Ben kendi bloğuma koydum. Ondan sonra bu kağıdın bulunuşu bizimle ilgili bir şey. Türkiye'de değil de Türkistan'da bulundu. Türkiye'de Türkiye coğrafyasında parşömen bulundu. Ama Türkistan coğrafyasında Uygur'da ilk kağıdın bulunduğu yer. Çinliler Çin'de bulundu diyordu. O Çin işte Türkistan. Yani bunu niçin söylüyorum? Milliyetçilik değil, ticari imaj. Yani biz İbrahim Müteferrika diye kendimizi döversek, o kadar geç kaldık diye, kendimizi dövüyoruz. O zaman maçın 5-0 mağlup çıkıyoruz. Burada biz galibiz aslında. Bunu öne...
Ben bir şey söyleyebilir miyim şimdi? Matbaanın icadı, tamam, Türkmenistan'a kadar gidelim, Uygurlara gidelim falan filan doğru. Aslında şeyin icat ettiği, Gutenberg'in icat ettiği matbaa değil. Gutenberg'in icat ettiği hareket edebilir harfler, yani hurufat. Yani çoğaltma. Gutenberg'le İbrahim Müteferrika arasındaki fark da teknoloji farkı falan filan sıkıntısı değil. Onları geçiniz. Bilginin insanlara dağılma sıkıntısı zamanı olarak var. O arada. Yani o İbrahim Müteferrika'dan Gutenberg'den başlayıp İbrahim Müteferrika'ya gelene kadar basılan bizi kitapları, kimya kitapları, işte ben felsefe kitapları, din kitapları, şunlar bunlar bilginin yayılmasına çok büyük katkı sağladı. Biz o arada o bilgilerden yoksun kaldık halk olarak. Bizim meselemiz o. Yoksa teknoloji değil yani.
Tabii. Hı-hı. Yani kaldığın bulunuşu da yine orası. Semerkant üzerinden Avrupa'ya gidiyor. Semerkant ki...
Tabii. Orada bir sıkıntı yok. Onu çok iyi anlıyorum.
Yani biz zaman ve zemine bakışımız bizim Edirne'den Ardağan'a. Bitti. Öyle değil ki ama. Bizim kendi coğrafyamız çok daha geniş. Kültür coğrafyamız çok geniş. Biz bu boyutu... Sanat konusunda şunu diyeceğim Sayın Başkanım. Ben kendim yazarım aynı zamanda. Şişe cam kökenliyim. Orada işte uzak Çin'de kaldım. Hani beyefendi az evvel söyledi, ben Çin'e ithalat yapmak için gitmedim ki. 5 yıl kaldım orada. Çin'e biz paşabahçe bardaklarını sattık. Kram kimyasallarını sattık. 100 yılda başladık 1987 yılında. Şu an 50 bin ton. Sattık. Yani Çin bizim şeyimiz değil o anlamda. Düşmanımız değil. Sanat konusunda şu, hocam ben şiirler de yazıyorum Oktay Bey. Orada aldığım tadı hiçbir yerde alamıyorum. Tamam, araştırma kitapları yani Kıbrıs'la ilgili ama şiirde, yaratıcılıkta onun verdiği haz hiçbir şeyde yok. O zaman diyorum ki yani işte o şiir insanın her şeyini etkiliyor. Sanat boyutu en önemli imajın yaratılması anlamında.
Peki sen şunu biliyor musun? Klasikten şeye geçerken, çağdaşa geçerken hangi sanat dalı ilk geçiş yapmıştır?
Bilmiyorum.
Uzatma, şiir.
Buyurun. Şiir.
Evet. Klasikten çağdaşa geçerken, moderne geçerken diyeyim daha doğrusu, ilk geçiş şiirle başlamıştır. Ondan sonra diğer plastik sanatlar falan gelmiştir. Tamam, ondan sonrasını artık ben Erol Bey'e bırakıyorum. Çünkü beni bırakırsınız, ben dediğim gibi konuşurum.
Kapatalım mı?